Ayrım 3. Oyun. O gün güneş büyü dükkanını bir başka ısıtmıştı. Yaşlı adam birkaç gündür hiç soba yakmıyor, kendini baharın vicdanına bırakıyordu. İlkbahar tıpkı bir kadın gibiydi ona göre. Önce çok özlediğiniz ve karşı koyamadığınız bir sıcaklıkla sarıyordu sizi. Tam buna alışıp kendinizi bırakmışken aniden terk edip gidiyor ve sizi tek başına bırakıyordu. Üşüyor, titriyordunuz. Sonra bir gün hiçbir şey olmamış gibi yeniden çıka geliyordu. Bu kez korkudan daha tedbirli davranıyordunuz. Hemen bırakmıyordunuz kendinizi kollarına. Bir melek gibi verici ama şeytanla işbirliği yaparcasına güvenilmez ve bunların bir araya gelişiyle son derece cazibeli bir mevsimdi ilkbahar. Yeni demlediği çayın kokusu etrafı buram buram sarmıştı. Mutfağa geçti. Çok sevdiği beyaz peyniri ve vişne reçelini küçük porselen kahvaltılıklarına koyarken ne kadar acıktığını fark etti. Şairin dediği gibi, kahvaltının mutlulukla bir ilgisi olmalı diye düşündü. Bu dize Cemal Süreyya'ya aittir. Tıpkı sabah kalkar kalkmaz içtiği bir fincan kahve gibi kahvaltı da tutkulu bir alışkanlıklarından biriydi yaşlı adamın. Masanın üzerindeki kahvaltılıklara şöyle bir baktı. Her birinin lezzeti bir diğerinden çok farklı olmasına rağmen ne büyük bir uyumlu birbirlerini tamamlıyorlardı. Belki de mutluluğun sırrı birbirinden çok farklı lezzetlerin bir araya gelerek ortaya çıktığı armoninin inceliğinde gizliydi. Düşünceleri tarihin derinliklerine kaydı yavaş yavaş, dünyanın oluşumu, insanlığın yeryüzündeki belirişi gibi. Süreçlerin hayal gücünü zorladığını hissetti. Bir çırpıda ne güzel de söyleniveriyordu. Milyonlarca, binlerce yıllık geçmişimizde diye. Oysa insanlık bunları anlatabilmeyi öğrenene dek ne bedeller ödemişti. Ne çok şey keşfetmek zorunda kalmıştı yarınlara kalabilmek için. Ne çok yorulmuştu, ne çok acı çekmişti, ne de çok düşünmüştü. Ne çok şeye tapmıştı, ne çok mutlu olmuştu. Ne çok şey yaratmıştı ve ne çok şeyi yok etmişti dünya üzerinde. Bu mucizevi serüvenin küçük bir karesinde ortaya çıkabilmek ve yaşamdan pay alabilmek için ne kadar çok şeyin bir araya gelmesi gerekiyordu. Her insan bir sürü küçük olasılığın kesişme noktasında hayat buluyor ve dünyaya geliyordu. Bunun başlı başına bir şans olduğunu düşündü yaşlı adam. Öyle ya, yoktan var oluyordunuz birdenbire. Ancak bir kere var olduktan sonra yokluğu yaşamadığınız için var olmanın değerini kavramak güç olabiliyordu kimi zaman. Belki de en iyi kavrayışa, yokluğa yeniden yaklaşırken ulaşıyordunuz. İki yokluk arasındaki bir çizgiydi yaşam ve en mutlu mutluluk bir çizginin üzerinde olabilmekti galiba. Gülümseyerek ağzına bir vişne tanesi attı. Arkasından bir parça da beyaz peynir. Gözlerini kısarak küçücük penceresinden vadiyi çevreleyen tepelere baktı. Artık baharın renklerinden nasibini almaya başlamışlardı. Oralarda özgürce dolaşmak çok güzeldi. Uzun süredir bunu yapmadığını fark etti. Kar yağdığında büyü dükkanından uzaklaşmak korkuturdu yaşlı adamı. Ara sıra alışveriş için kilometre uzaklıktaki köye giderdi. Bunu yaparken de adımlarını çok dikkatli atardı. Çünkü düşüp bir tarafını kırarsa yaşlı kemiklerinin kendi kendilerini onaramamasından korkardı. Ama artık karlar erimiş, toprak tüm bereketiyle ortaya çıkmıştı. Şimdi o çok sevdiği yürüyüşlerine başlayabilirdi yeniden. Kahvaltı masasını toplarken yüreğinin hafif bir heyecanla çarptığını hissetti. Coşku ve ürküntünün bir araya gelmesini yarattığı bir duyguydu bu. İlk bisikletine sahip olduğu günleri anımsadı. Sabahları uyandığında bisikletini alıp bir an önce dışarı çıkmak için sabırsızlanırdı. Hızlanırken de hem büyük bir coşku duyar hem de hafiften korkardı. Ne garip, şimdi de yürüyüşe çıkmadan önce aynı şeyi hissediyordu. Dışarı çıktıktan sonra büyü dükkanının arkasındaki tepeye doğru yavaş yavaş yürümeye başladı. Toprağın ayaklarının altında esnediğini fark etti. Toprak ve yaşlı adam, hasret gideren iki sevgili gibiydiler. Kolay kolay bırakmıyorlardı birbirlerini. Sanki birinin verdiği nefesi diğeri alıyor gibiydi. Toprağın davetkar kokusu yaşlı adamı cömertçe sarmıştı. O da karşılığını vermek istercesine vücudundaki tüm ağırlığı hissettirmeye çalışıyordu toprağa. Acaba bu buluşma heyecanını gelecek yılda yaşayabilecekler miydi? Bir önceki yıl yine aynı şeyi düşündüğünü hatırladı ve rahatladı. Şu anda var olmaktan duyduğu hazzı bedenindeki tüm hücrelerde hissedebiliyordu. ölmekten korkmadığını fark etti. Lucretius'un dediği gibi, öldükten sonra insan geride kendi varlığına özlem duyup acı çekecek bir benlik bırakmayacaktı. Düşüncelerinin zihninde serbestçe dolaşmalarına izin vererek kendisini duaya bıraktı. Giderek ağırlaşan adımları onu bir kayısı ağacının gövdesiyle buluşturmuştu. Durdu. Arkasını dönerek sırtını ağaca dayadı ve ayaklarının toprağın üzerinde bıraktığı izlere baktı. Bunlar şu anda yalnızca kendisinin görebildiği ve kısa süre içinde duanın yok edeceği izlerdi. Acaba geride bıraktığı yaşam onun şu anda göremediği ancak hemen yok olmayacak izlerde barındırıyor muydu? İz bırakanlar kendileri yaşamasa da yaşatılıyordu. Bazı izler dış dünyada bırakılıyordu, bazıları ise iç dünyalarda. İnsanlık dış dünyada bırakılanlar kadar iç dünyalarda bırakılan izleri de taşımayı becermişti bugüne dek. Gülümsedi yaşlı adam. Kendi iç dünyasında iz bırakan, tanıdığı ve tanımadığı herkese minnettarlık duydu. Vadinin ortasından geçen dere parıltılar saçarak akıyordu. Bir süre bu görüntüyü seyretti. Daha sonra gözlerini vadideki büyü dükkanına çevirdi. Acaba bir gün büyü dükkanında müşteri olsam nasıl olurdu diye düşündü. Pencere pervazlarındaki boyalar yer yer dökülmüştü. Artık havalar ısındığı için boyayabilirdi. O sırada karşıdaki tepeyi aşarak yaklaşmakta olan iki kişiyi fark etti. Gözleri artık çok iyi seçemiyordu ama gelenler oldukça ufak tefek görünüyorlardı. Bir müddet yerinden kıpırdamadan ve gözlerini ayırmadan gelenlere baktı. Galiba bu kez büyü dükkanının müşterileri iki küçük çocuktu. Biraz daha yaklaştıklarında el ele yürüdüklerini fark etti. İçinde uzun süredir hissetmediği bir duygu belirdi birden. Hemen dükkana dönüp süt ısıtmalıydı. Çocuklar acıkmış olabilirlerdi. Yeniden ama bu kez daha hızlı adımlarıyla yürümeye başladı. Dönüş yolunda gelirken bıraktığı ayak izlerine basmamaya dikkat etti. Büyü dükkanının verandasına geldiğinde çocuklar da epeyce yaklaşmışlardı. Onlara el sallayıp içeri girdi ve mutfağa geçti. Isınması için sütü ocağa koyarken çocukların verandadaki ayak seslerini duydu. Konuşma sesi gelmiyordu. Bugün tahtaların gıcırtısı her zamankinden daha hafifti. Tam kapıya yöneldiğinde küçük misafirlerin açık olan kapıyı tıklattıklarını gördü. ''Gelin çocuklar, gelin bakalım. Ben de sizi bekliyordum.'' Birbirlerinin izini elini bırakmadan içeri giren çocuklardan biri kız, diğeri erkekti. Erkek kızdan 2-3 yaş daha büyük duruyordu. Olsa olsa biri 5, diğeri 8 yaşındaydı. Esmer, saçları omuzlarına kadar dümdüz inen kız çocuğunun simsiyah kocaman gözleri vardı. Ve yaşlı adama adeta o kocaman gözlerini hiç kırpmadan bakıyordu. Erkek çocuk nerede olduğunu daha iyi biliyormuş gibi görünüyordu. Gözleri etrafı hızla tarıyordu. Biraz tedirgin bir hali vardı. ''Orada durmayın, içeri gelin, haydi. Karnınız acıkmıştır. Uzun yoldan geldiniz. Size sıcak süt ile yiyecek bir şeyler hazırlamamı istersiniz değil mi?'' Erkek çocuk bu teklif karşısında kızın elinden daha sıkı tutarak onun yanına geldi. ''Kardeşimin karnı acıktı, o yesin. Ben yemesem de olur.'' Yaşlı adam keyifli bir kahkaha attı. Çocukların omuzlarına hafifçe dokunarak onları önüne aldı. Oturmaları için yer gösterdi. ''Eminim ki yalnız kardeşin değil, sen de kurtlar gibi acıkmışsındır. Büyü dükkanının yolu büyükler için bile hayli uzun ve yorucudur. Sizin için kızarmış ekmek, tereyağı, beyaz peynir ve reçelim var. Yanında da şekerli sıcak süt. Vişne reçelini mi, çilek reçelini mi daha çok seversiniz?'' Çocuklar birbirlerine iyice sokulmuşlardı. Vişne reçelini daha çok sevdiklerini söylediler. Yüzleri gülmeye başlamıştı. Yaşlı adam biraz daha rahatladıklarını hissetti. O yaşlardaki halini hatırladı. Pek çok şeyden korkardı. Yabancılardan, karanlıktan, tren sesinden, deniz dalgasından. Ama her zaman çok cesurmuş gibi davranmaya çalışırdı. Sonra korkuları azalmaya başladı. Zamanla anladı ki çocuklar da dünyanın zorluklarıyla başa çıkabiliyorlar. Büyü dükkanın yan tarafına bakan pencerelerden birinin önünde duran küçük ahşap masayı hazırlayıp çocukları yan yana sandalyelere oturtturduktan sonra kendisi de karşılarına geçti. Başlangıçta çekingendiler ama kısa sürede iştahları açığa çıktı. Önlerine konulan her şeyi büyük bir istekle silip süpürdüler. Yaşlı adam hem onları seyrediyor hem de yavaş yavaş konuşuyordu. Ben çocukken şekerli sıcak süt içmek çok hoşuma giderdi. Sizin bunları hoşlanıp hoşlanmadığınızı sormadan önünüze koydum. Ama içtiğinize göre galiba hoşlanıyorsunuz, öyle değil mi? Kız çocuğu evet anlamında başını kuvvetle sallayarak cevap verdi. Sıcak şekerli süt içince büyümek daha kolay oluyor. Erkek çocuk gülümseyerek kardeşine baktı. Sonra da yaşlı adama göz kırptı. Kardeşim hemen büyümek istiyor. Büyü dükkanını da büyüme dükkanı sanıyor. Ona göre buraya gelen çocuklar hemen büyüyebiliyorlarmış. Siz bunu yapabiliyormuş musunuz? Yaşlı adam ciddi bir ifadeyle erkek çocuğa sordu. Peki sen ne düşünüyorsun? Bilmiyorum. Ben büyü dükkanının büyüme dükkanı olmadığını, sihir dükkanı olduğunu biliyorum. Büyü dükkanındaki dede her türlü sihri yapabilir dediler bana. Ama ben kardeşime bunu anlatamadım. O büyü kelimesinin büyümekle bir ilgisi olduğunu sanıyor. Bence öyle değil ama sihir yapabiliyorsanız büyümemizi de sağlayabilirsiniz değil mi? Siz büyümek mi istiyorsunuz? İkisi de birazdan evet diye cevap verdiler. Kız çocuğu atıldı. Buradan çıkınca sizin gibi büyümüş mü olacağız? Yaşlı adam gülerek karşılık verdi. Ben artık büyük değil, yaşlı bir adamım. Herhalde birden benim kadar yaşlanmak istemezsiniz değil mi? Hem sonra ben çok merak ettim. Büyüyünce neler yapacaksınız? Kardeşimle birlikte istediğimiz oyun oynayacağız. Bize kimse karışmayacak. Sonra sesimiz de kalınlaşacağı için söylediklerimiz duyulabilecek. Peki şimdi istediğiniz oyunu oynayamıyor musunuz? Hayır, oynamamıza izin vermiyorlar. Biz kardeşimle kendimize çubuktan küçük ev yapmak istiyoruz. Çubuk toplayıp bahçeye getiriyoruz. Ama annem çubuktan ev olmaz, bizim bir evimiz var diyor. Bahçeye diktiğimiz çubukları toplayıp evimizi yıkıyor. Büyüyünce istediğiniz gibi bir ev yaparsınız kendinize diyor. Çocuklar ev yapamazmış. Siz de kendinize ev yapabilmek için bir an önce büyümek istiyorsunuz, öyle mi? Küçük kız başını sallarken dudakları hafifçe büzüldü. Saçları gözünün önüne düşmüştü. Ağabeyi kendisine iyice sokulmuş olan kardeşine sarılırken bir yandan da soran gözlerle yaşlı dedenin yüzüne bakıyordu. Yaşlı adam düşündü. Büyükler oyun dünyasından uzaklaştıkça çocukların dünyasından da uzaklaşıyorlardı. Oysa çocuklar oyun olmadan yapamazdı. Oyun onlar için çocuğu çoğu zaman gerçek dünyadan daha gerçek olurdu. Ve oyuncağı elinden alınmış bir çocuk, malını mülkünü kaybetmiş bir yetişkin kadar mutsuz olabilirdi. Bazen çocuklar hiç büyük olmadıkları halde büyükleri anlarlar. Ancak büyüklerin hepsi daha önce çocuk oldukları halde çocukları anlamakta zorlanırlardı. Çocuklara büyü dükkanının pazarlıklarından söz etmenin hiçbir anlamı yoktu. Onlar büyümenin bedellerini gerçek hayatta ödeyerek öğreneceklerdi. Bunun yerine onlara hep birlikte çubuktan ev yapmayı teklif etti. Çocuklar bunu sevinçle kabul ettiler. Üçü birlikte dışarı çıktılar. Yaşlı adam arka taraftaki odunluktan yakmak için biriktirdiği kıştan arta kalan dal parçalarından getirdi. Çocuklar da etrafta buldukları çubukları toplayıp getirdiler. Bunları sık aralıklarla toprağa çakarak dört tarafı çubuktan duvarlarla çevrili küçük bir kulübe yaptılar. Çocukların önerisiyle kulübenin damına da muşambadan dört köşe bir örtü keserek örttüler. Yaşlı adam uçmasın diye örtüyü köşelerdeki çubukların tepelerine çiviyle tutturdu. Girip çıkabilmek için kapı boşluğu bırakmışlardı. Buraya da bir tahta parçası koydular. Çubuktan ev bittiğinde çocuklar sevinç içinde zıplıyorlardı. Hemen içine girip oturdular. Yaşlı adam onları bir süre yalnız bırakıp büyü dükkanına döndü. Çocuklar anlasın istemiyordu ama epeyce yorulmuştu. Sallanan koltuğuna oturup gözlerini kapadı. Çok mutluydu. Bir süre sonra açık olan kapıdan gelen çocukların sesini duyup gözlerini açtı. Coşku ile bağırışarak yanına geldiler. İkisi bir ağızdan konuşuyorlardı. ''Biliyor musunuz, biz çubuk eve bir isim koyduk.'' ''Öyle mi? Ne kadar güzel. Ne isim koydunuz bakalım?'' Erkek çocuk cevap verdi. ''Kardeşim evimize çocuk dükkanı adını verdi. Ona göre büyümek isteyen çocuklar büyü dükkanına, büyümek istemeyen çocuklar ise çocuk dükkanına gelecekmiş. Sizce de güzel bir isim değil mi? Evet, evet. Çok akıllıca. Aferin size. Bana ve büyü dükkanının müşterilerine çok güzel bir armağan verdiniz. Artık geç oldu. Bizi merak ederler. Gidebilir miyiz? Yaşlı adam büyü dükkanının çocuk müşterilerini de gönül rahatlığıyla uğurlayabilecekti. Çocukların karnını bir kez daha doyurup onlarla birlikte yola çıktı. İki kardeş yine el ele yürüyorlardı. Yolda uzun uzun sohbet ettiler. Yaşlı adam çocuklara güzel hikayeler anlattı. Oturdukları kasabanın evleri görünene kadar onlara eşlik etti. Yolda kaybolmamaları için gerekli uyarıyı yaptıktan sonra onlarla vedalaştı. Ayrılırken çocuk dükkanına yeniden gelip gelemeyeceklerini sordular yaşlı dedeye. O da ailelerinden izin almak koşuluyla istedikleri zaman gelebileceklerini söyledi. Çocukları uğurladıktan sonraki birkaç dakika olduğu yerde durup arkalarından baktı. Dönüp dönüp el salladılar. Adımları küçük ama kararlıydı. Şifre. Henüz güneş doğmamıştı. Yaşlı adamın uyanma saati yaklaşıyordu. Değişik bir ses onu uykusundan uyandırdı. Aniden uyanmanın verdiği sersemlikten bir müddet kurtulamadı. Kulak kabartıp sesin nereden geldiğini ve neye benzediğini anlamaya çalıştı. Bu hafif bir inleme sesi gibiydi. Yatağında doğrulduğunda sesin hemen yatağın yanındaki pencerenin dışından geldiğini anladı. Bir süre dinledikten sonra bu sesin bir hayvana ait olduğunu fark etti. Dışarı çıkıp neler olup bittiğine bakmak istedi. Üşümemek için üzerine bir hırka geçirdi. Işıkları açıp dışarı çıktı. Arka tarafa dolaşıp pencerenin yanına geldiğinde pencerenin hemen altında büzüşmüş, titremekte olan beyaz bir köpek yavrusu gördü. Hayvan takatsız bir sesle inlemeye devam ediyordu. Aslında bu inlemeden çok bebek ağlamasına benziyordu. Acaba yaralı mıydı? Bunu anlamak için yere çöküp köpeğe daha yakından baktı. Hayır, yaralı gibi görünmüyordu. Yavaşça eline aldığında hayvanın daha birkaç günlük bir yavru olduğunu anladı. Hem korkudan hem soğuktan titriyor olmalıydı. Şu anda onun annesinin sıcak gövdesinin altında korunmaya ve beslenmeye ihtiyacı vardı. Peki bu küçücük yavru burada ne arıyordu? Kendi kendine gelmiş olamazdı. Annesi de getirip bırakmazdı yavrusunu. Öyleyse bu bir insanın işiydi. Kim bırakmış olabilirdi acaba? Yavruyu tek eliyle kavrayarak kolunun üzerine yatırdı ve tekrar içeri girdi. Küçük hayvan sanki annesine sarılır gibi koluna sıkı sıkı yapışmıştı. İçinde bir acıma ve şefkat duygusu belirdi. Onun şu anda ne kadar yalnız ve çaresiz bir yaratık olduğunu düşündü. Dünyaya geleli daha birkaç gün olmuş ve henüz tanımadığı doğada yapayalnız kalmıştı. Hava soğuktu. İkisi de üşümüşlerdi. Yaşlı adam tekrar yatağına uzanıp onu da kolunun altına yatırdı. Köpeğin ağlaması durmuştu. Kesik kesik soluk alıp veriyordu. Biraz sonra da gevşeyip uyumaya başladı. Küçük köpeği uyurken seyretmek hoşuna gitmişti. Artık huzurlu ve güvenli bir yerde diye düşündü. Herhalde bunu hissediyordur. Ancak ne kadar güvenli bir ortamda olursa olsun, yavru köpek annesinin eksikliğini duyuyor olmalıydı. Yaşlı vücudunun ısısını başka bir canlıyla paylaşmak onu mutlu etmişti. Sükunet içinde uykuya daldı. Uyandığında gün ağarmış ve kuş sesleri duyulmaya başlamıştı. Hayvanı uyandırmaktan korkarak hafifçe yerinden kıpırdadı. O uyumasına devam ediyordu. Yaşlı adam bir yandan köpeği yavaş yavaş okşuyor, bir yandan da ona yorganın içinde bir yuva hazırlıyordu. Hayvan bir ara gözlerini açar gibi oldu. Sanki nerede olduğuna hiç aldırış etmiyormuş gibi yeniden gözlerini kapattı ve uyumaya devam etti. Yaşlı adam yataktan çıkarken köpeği yorganın sıcaklığına emanet etti. Fazla gürültü etmemeye çalışarak yatak odasından çıktı ve güne hazırlanmaya başladı. Büyü dükkanının misafirleri genellikle gündüz gelirlerdi. Ama bu kez öyle olmamıştı. Demek ki artık geceleri de hazırlıklı olmak durumundaydı. Kahvesini bitirene kadar yüzündeki tebessüm kaybolmadı. Yalnızlıktan zevk almak, yalnızlığa mahkum olma korkusuna engel değildi. Bu endişeyi hep taşıyordu yaşlı adam. Belki de gece duyduğu sese karşı bu kadar duyarlı oluşu bu yüzdendi. Koltuğundan kalktı ve pencerenin önüne giderek gözlerini en uzak noktaya dikti. Kendi korkularını ya da zaaflarını fark ettiği zaman hep bunu yapardı. Görebildiği en uzak noktayı algılamaya çalışır, dünyanın büyüklüğünden ve milyonlarca yıllık tarihinden güç alırdı. Yaşam cömertti ona göre. Yok olanların kendisine bıraktığı mirası yutmuyor, var olanlara sunuyordu. Bu sayede kendi üretemediğimiz pek çok şeye sahip oluyorduk. Eğer biz de bir şeyler üretebiliyorsak, o zaman sahip olduklarımızı ve dünyaya bırakacaklarımızı artırabiliyorduk. Yalnızlık ise bu kadar varlıkla donatılmış bedenimizin diğer canlı bedenlerden uzak olmasından başka bir şey değildi. Kendisini düşüncelerini serbest akışına bırakacak kadar rahatlamıştı. Ancak duyduğu ses onu düşüncelerinden uzaklaştırdı. Bu bir köpek havlamasıydı. Buyu dükkanının arka tarafından geliyordu. Bu ses küçük yavrudan çıkıyor olamazdı. Ama yaşlı adama onun varlığını yeniden hatırlatmıştı. Heyecan içinde yatak odasına gitti. Küçük yavru gözlerini açmış, yerinden doğrulmaya çalışıyordu. Yatağın kenarına oturup yavaş yavaş onu okşamaya başladı. Dışarıdaki köpeğin havlaması bu kez pencerenin önünden geldi. Küçük köpeğin kalp atışlarının hızlandığı ve hayvanın huzursuzlandığı fark edilebiliyordu. Yaşlı adam onu kucağına aldı ve dışarı çıktı. Arka tarafa döndüğünde havlayan köpeğin toprağı koklayarak dolaştığını gördü. Hayvan onları fark eder etmez başını kaldırıp yüksek sesle havlamaya başladı. Bu mutlaka küçük köpeğin annesi olmalıydı. Hafif bir ürküntü duydu yaşlı adam. Ancak büyük köpek olduğu yerde duruyor, dikkatle onları izliyordu. Huzursuz ama temkinli bir duruştu bu. Yaşlı adam eğilerek yavruyu olduğu yere bıraktı. Sonra geri çekilerek onları izlemeye başladı. Büyük köpek ağır adımlarla yaklaştı ve yavruyu koklamaya başladı. Yavru da ona sokulmaya çalışıyordu. Artık hiç kuşkusu kalmamıştı yaşlı adamın. Anne köpek yere oturdu ve yavrusunu altına aldı. Onlar birbirlerine kavuşmuşlardı. Bunun keyfini çıkarmaları için onları yalnız bırakmak en iyisiydi. Sessiz adımlarla geri döndü. Büyü dükkanının verandasına çıkan basamaklara oturdu. Bedeninde sabah rüzgarının tatlı esintisini hissetti. Değişik bir gün başlıyordu. Her yeni günün bir öncekinden farklı olacağını bilmek ona heyecan verirdi. Oysa gençliğinde çok başka düşünür, yaşlı insanların yaşamdan daha az zevk aldıklarını zannederdi. Çünkü o zamanki mantığına göre yaşlılık ömrünüzün sonuna geldiğinizin habercisiydi. Bunu bilen bir insan ne kadar coşku duyabilir, yaşadığı günden ne kadar tad alabilirdi ki? O zamanlar insanın ancak önünde uzun bir yaşam olduğu düşüncesiyle mutlu olabildiğini düşünürdü. 14-15 yaşlarındaydı. Bir gün büyük babasına gençliğinde ve yaşlılığında onun nelerin mutlu ettiğini sormuştu. Büyük babası bu soru karşısında ona şu cevabı verdi. Gençliğinde ağaç dikmek ve diktiğin ağaca bakmak seni mutlu edebiliyorsa, yaşlılığında da o ağacın gölgesinde oturmaktan mutlu olursun. Büyük babasının ne demek istediğini yıllar geçtikçe kavramıştı. İnsanoğlu yeryüzündeki yaşam süresinin sınırlı olduğu gerçeğinin farkında olarak yaşayan ve bunu bile bile mutluluğu arama gücünü koruyabilen tek canlı olmalıydı. Bunu keşfettiği zaman insanlığa büyük bir saygı duymuştu. Büyük gücün kaynağı büyük babasının sözlerinde gizliydi. Ağır ağır yeniden kalkarak içeri girdi. Yatak odasına geçerek pencereden dışarı baktı. Anne ile yavrusu yoklardı. Herhalde onlar için daha emniyetli olan bir yere dönmüşlerdi. Mutfakta hafif bir kahvaltı yaptı yaşlı adam. Ardından da dükkanının raflarını gözden geçirerek eşyalarının tozunu almaya başladı. Yıllardır ne kadar çok şey biriktirmişti. Hemen önünde eski, kocaman bir asma kilit duruyordu. 4 ayrı anahtarla açılırdı bu kilit. Uzun zamandır kilidi açmadığı için şifreyi unutmuştu. Ancak bir süre düşününce hatırladı. Anahtarların belli bir sırası vardı. Gövdelerindeki belli belirsiz yarıkların sayısı onların hangi sırada kullanılacağını gösteriyordu. İlk anahtarı 45 derece, ikincisini 90, üçüncüsünü 180, ve sonuncusunu da 360 derece çevirmek gerekiyordu. Sıra dördüncü anahtara gelmişti ki verandanın basamaklarında bir ayak sesi duydu. Kilidi yerine bırakıp pencereye yöneldi. Dışarıya baktığında basamaklarda durup kolunu trabzana dayamış bir kadın gördü. Kadının soluklanarak dinlenmeye çalışıyor gibi bir hali vardı. Büyü dükkanının müşterileri genellikle yorgun geldikleri için dükkan sahibi bu görüntülere alışıktı. Bu kez müşterisini uzaktan yakalayamadığı için biraz hayıflandı. Ancak şu an zihnini dinlenmiş hissediyor, bu nedenle de zihinsel hazırlığa pek ihtiyaç duymuyordu. Beklediği an çok uzun sürmedi ve birkaç saniye sonra kapı çalındı. Dükkan sahibinin bugünkü müşterisi oldukça alımlı bir kadındı. Kapı açılır açılmaz yaşlı adama elini uzattı ve coşkulu bir sesle kendini tanıttı. İçeri davet edilmeyi beklemeden tereddütsüz girmişti. Saçları kısa, kızıl kahverengi, gözleri yeşil ve boyu oldukça uzundu. Yüksek sesle konuşuyordu. ''Ne kadar güzel bir gün değil mi? Buraya gelirken sizin çok şanslı olduğunuzu düşündüm. Doğa ile iç içe yaşıyor ve onun bütün güzelliklerinden yararlanıyorsunuz.'' ''Siz yararlanmıyor musunuz?'' diye sordu yaşlı adam elinde olmadan. ''Ne yazık ki hayır. Günlük koşuşturma içinde buna hiç fırsat bulamıyorum. Benim için doğa evdeki çiçeklerimden ibaret. Oysa sizin yaşadığınız mekan içeriye doğadan bir şey taşımayı gerektirmiyor.'' Çünkü doğa sizi içine almış durumda. Bu büyük bir şans. İnanın yerinizde olmayı çok isterdim. Müşterisinin söyledikleri karşısında bir an durakladı. Ona oturması için yer gösterirken bir yandan da düşünüyordu. Koltuğunda oturduktan sonra karşılık verdi. Demek bunun bir şans olduğu düşüncesindesiniz. Ben de burada yaşamaktan çok mutluyum. Ama bunun bir şans olduğunu hiç düşünmemiştim. Bana göre asıl şans yeryüzünde var olmaktan başka bir şey değil. Çünkü yaşanan her an tek ve kendine özgü. Varlığımızın tohumu da bu tek ve kendine özgü anlardan birinde atılıyor. O an geçmiş olsaydı var olma şansımızı kaybetmiş olurduk. Sizin dışınızda bazı faktörler buluşuyorlar ve sizin lehinize bir kesişme noktası yaratıyorlar. Şans ancak böyle bir şey olabilir. Bundan yararlanmak ise sizin seçiminiz, yani şansınızı kullanmanızdır. İşte böyle düşündüğüm için ben burada yaşıyor olmayı bir şanstan çok beni mutlu eden bir seçim olarak görüyorum. Büyü dükkanına gelen müşterilerin çoğu kendi ihtiyaçlarına dönük olurlar ve kendi isteyecekleri şeye yoğunlaşırlardı. Dükkan sahibinin yaşamı onları çok fazla ilgilendirmezdi. Yaşlı adam pazarlıklar sırasında kendi dünyasından uzaklaşır, müşterisinin dünyasını tanımaya çalışırdı. Ancak bu kez öyle olmamış, müşterisi onu kendi benliğine döndürmüş ve düşünmek zorunda bırakmıştı. Farklı bir başlangıçtı bu. Kendini biraz tedirgin hissetti. Tedirginliğinin nedenini tam olarak tanımlayamadı. Belki de müşterisini anlayamamanın tedirginliğiydi bu. Sessizliği bozan kadın oldu. ''Sizin ne kadar bilge bir kişi olduğunuzu duymuştum. Muhakkak ki söylediklerinizin arkasında çok derin bir felsefe ve deneyim yatıyor. Ama ben dünyaya gelmiş olmanın bir şanstan çok bir tesadüf olduğuna inanıyorum. Bence asıl şans dünyanın size istediğiniz gibi bir hayat sunmasıdır. Eğer istediğiniz hayatı yaşamıyorsanız belki de dünyaya gelmiş olmanız bir şanssızlıktır.'' Çünkü nerede, ne zaman ve hangi koşullarda dünyaya geleceğiniz konusunda bir seçim yapamıyorsunuz. Bu sözler yaşlı adamı kendine getirmişti. İyi bir satıcı, müşterisinin ne istediğini anlamadan ona bir şey satmaya çalışmamalıydı. Oysa o bunu yapmıştı. Yanlış olduğunu düşündüğü bir iddia karşısında kendi dünyasını koruma içgüdüsüyle kadına kendi yaşam felsefesini satmaya çalışmıştı. Bunun gereksiz bir dersten farkı yoktu. Nitekim bu çabası geri tepmiş, ortaya entelektüel bir düello çıkmaya başlamıştı. Tedirginliğinin asıl nedenini şimdi kavruyordu. Büyü dükkanında sık yaşanmayan ve doğru olmayan bir başlangıç yapmanın tedirginliğiydi bu. Müşterinin sizi anlaması için önce siz onu anlamalıydınız. Bugün bu kuralı atlamıştı yaşlı adam. Tekrar başa dönmesi gerekiyordu. ''Beni affedin. Galiba sizin hassas olduğunuz bir konu üzerinde erken fikir yürüttüm. Son sözleriniz bunu fark etmemi sağladı. Size teşekkür ederim. İsterseniz alışverişimize geçebiliriz. Bu teklif müşterinin henüz hazır olmadığı bir anda gelmişti. Kadın bir an için tereddüt etti. Büyü dükkanı ile ilgili merakını gidermeden alışverişe geçmek istemiyordu. Acaba bunu dükkan sahibine nasıl anlatabilirdi? En iyisi açık açık söylemek olmalıydı. Aslında ben alışverişe geçmeden önce büyü dükkanını tanımak isterdim. Sizin burada tek başınıza yaşadığınızı ve buraya gelen müşterileri çok etkilediğinizi duymuştum. Onun için buraya büyük bir merakla geldim. Sanki daha yoldayken buradan yayılan etkiyi hissettim. Adeta başka bir dünyada yaşıyor gibisiniz. Burası sıradanlıktan uzak bir yere benziyor. İşte bunun için izin verirseniz büyü dükkanını dikkatle incelemek isterim. Merakınıza saygı duyuyorum. Ancak ben de merak içindeyim. Büyü dükkanına geldiğiniz andan itibaren kendinizden hemen hemen hiç söz etmediniz. Buradan bir şey almak isteyip istemediğinizi anlayamadım. Sizi büyü dükkanına getiren şeyin yalnızca benim buradaki yaşamıma duyduğunuz meraktan ibaret olmadığını düşünüyorum. Büyü dükkanına ulaşmak hiç de kolay olmasa gerek. Bilmem yanılıyor muyum? Ah evet, doğru söylüyorsunuz. Aslında ben tabii ki yalnızca sizi merak ettiğim için gelmedim. Ama bilemiyorum. Benim almak istediğim şey burada var mıdır? Bundan emin olmak için mi büyü dükkanını incelemek istediniz? Evet. Biraz saygısızlık ettiğimi biliyorum. Ama inanın düşünerek yapmadım. Sizden özür diliyorum. Dükkan sahibine güvensizlik gösterdiği için kendi kendine kızmıştı. Keşke doğrudan alışverişe geçseydim diye düşündü. Ama kendisinin de tam olarak farkına varamadığı bir şeydi bu. Yalnızca içinde büyü dükkanını tanımak için büyük bir merak duymuştu. Merakının böyle bir nedenden kaynaklandığını hiç aklına getirmemişti. Şu anda kendini uykuda yürürken hırsızlık yapan ve suçüstü yakalanan biri gibi hissediyordu. Özür dilemekten başka yapacak bir şeyi yoktu. Özür dilemenize gerek yok. Büyü dükkanında her şeyi isteme hakkına sahipsiniz. Burası ile ilgili meraklarınızı giderme isteği de buna dahildir. Ancak asıl istediğiniz bu değil de başka bir şeyse, ona ulaşmak için çok dolaylı bir yol seçmiş olursunuz. Ve bu size de bana da zaman kaybettirir. Şimdi sizi büyü dükkanına getiren isteğin ne olduğunu bana doğrudan söyleyebilirsiniz. Kadın bu fırsatı yeniden elde ettiği için sevinmişti. Teşekkür ederim. Aslında bunu daha önce söylemeliydim. Ben sizden şans istemek için geldim ve aradığım şansı burada bulacağımdan eminim. Ya da emin olmak istiyorsunuz. Anlayamadım. Yaşlı adam hafifçe öksürerek boğazını temizledikten sonra yumuşak bir ses tonuyla devam etti. Büyü dükkanından içeri girer girmez söze benim çok şanslı bir insan olduğumu ve yerimde olmak istediğinizi söyleyerek başladınız. Ben de size şansın bana göre ne olduğunu anlatmaya çalıştım. Ancak siz bundan hoşlanmadınız. Çünkü benim söylediklerime göre var olan herkes şanslı sayılmalıydı. Oysa siz galiba şanslı olmadığınızı ve şanslı olmanın bir ayrıcalık olduğunu düşünüyorsunuz. Büyü dükkanından istediğiniz şansı alabilmek için dükkan sahibinin bu ayrıcalığa sahip olması gerektiğine inanıyorsunuz. Eğer ben şanslı değilsem size nasıl şans verebilirim, değil mi? Bu tereddüdünüzü gideremediğim, yani beni tanıyamadığınız için de büyü dükkanını tanımak istediniz. Geldiğinizden beri aradığınız şansı burada bulacağınızdan emin olmak istiyorsunuz. Yanılıyor muyum? Dükkan sahibi bunları söylerken kadın hiç kıpırdamadan onu dinliyordu. Bu kez tam anlamıyla yakalanmıştı. Evet, gerçekten de durum buydu. Ama bütün bunları kendisi bile tam olarak çözemezken nasıl olur da daha birkaç dakikadır tanıdığı birisi her şeyi bir çırpıda anlayabilirdi? Şaşkınlık içinde karşısında oturan yaşlı satıcıya bakıyordu. Sonunda ister istemez başını salladı. Evet, ama bütün bunları nereden biliyorsunuz? Adeta kafamın içinden geçen her şeyi görüyor gibisiniz. Doğru, buraya gelirken bazı endişelerim vardı. Ama bunları ben bile tam olarak adlandıramamıştım. Sizin söylediklerinizden sonra düşünüyorum da, herhalde her zaman olduğu gibi bugün burada da aradığımı bulamamaktan korkuyordum. Korkunuz hala devam ediyor mu? Hayır, şu anda beni çok rahatlattınız. O halde pazarlığımıza geçebiliriz, değil mi? Evet, tabii diye karşılık verdi kadın içtenlikle. Artık kendini güvende hissediyordu. bütün dikkatini yaşlı adamın söylediklerine yöneltti. ''Bana sahip olmak istediğiniz şansı biraz tanımlayabilir misiniz?'' Yıllardır bu konu üzerinde düşündüğü için kendini ifade etmekte hiç güçlük çekmeyeceğini hissediyordu. Tereddüt etmeden söze başladı. ''Ben orta yaşlı sayılabilecek bir kadınım, evliyim ve bir çocuğum var. Şu yaşıma kadar hep şanssız olduğumu hissettim. Kız kardeşim benden çirkin olmasına rağmen çok şanslıdır. Hani çirkin şansı derler ya, işte öyle. Karşısına ilk çıkan erkekle evlendiği halde çok iyi bir evlilik yaptı. Zengin bir kocası, yetişmiş iki güzel çocuğu ve bol parası var. Oysa ben daha güzel bir genç kızdım ve hayatını benimle birleştirmek isteyen birçok erkekle karşılaştığım halde şanssızlıklar yüzünden hiçbiriyle ilişkimi sürdüremedim. Sonunda sıradan bir insanla evlendim. Bir çocuğumuz oldu. Gençliğimdeki hayallerimi, herkesi kıskandıracak varlıklı bir hayat, varlıklı ve farklı ve zengin bir eş, pırıl pırıl çocuklar süslüyordu. Ama vasat bir yaşantımız oldu. Kısacası ben herkesin gıptayla bakacağı bir yaşantım olacak diye hayal kurarken, şimdi kendim pek çok insana gıptayla bakıyorum. Bütün bunlar şans işi. Şanslıysanız fazla yorulmanıza da gerek kalmıyor. Eşim sahip olduklarıyla yetinen bir insandır. Fakat ben hiçbir zaman içinde yaşadığım koşulları kabullenmem. Neden daha iyisi olmasın diye kendi kendimi yiyip bitiririm. Bunlar eşime çok anlamsız geliyor. Ben de onun beni anlamadığını ve mutlu bir yaşamamız için çaba sarf etmediğini düşünüyorum. Oysa şansımız olsaydı çaba harcamaya da gerek olmazdı. Kendimi tüy gibi hafif hissederdim. Dünya size iyi ve mutlu yaşama şansını ya sunuyor ya da sunmuyor. Yani ya şanslı ya da şanssızsınız. Şu ana kadar buna çok inandığım için yaşamdan fazla bir şey beklemiyordum. Ancak büyük dükkanının varlığını duyduğum andan bu yana içim kıpır kıpır. Burası benim için bir dönüm noktası olabilir diye düşündüm. Bütün umudunuzu büyük dükkanına bağladınız. Evet, doğru. Pekala, size büyü dükkanında istediğiniz şansın var olduğunu söylemek isterim. Eğer ben size istediğiniz şansı verirsem, siz bunun bedeli olarak karşılığında ne verebilirsiniz? Doğrusunu söylemek gerekirse bunu benim tayin etmem çok güç. Belki de siz beni yönlendirirseniz daha iyi olur. Elde etmek istediğiniz şans size ne kazandıracak? Bundan sonra mutlu yaşayacağım. Şu ana kadar hiç mutlu olmadınız mı? Hayır, sanmıyorum. Yani size mutluluk yaşatan hiçbir şey olmadı mı hayatınızda? Bilmem, belki de hatırlamıyorum. Hiç aşık olmadınız mı? Evet, oldum. Peki aşıkken mutlu olduğunuz anlar olmadı mı? Tabii ki oldu. Sabah yataktan çok büyük bir yaşama sevinciyle kalktığım günleri hatırlar gibiyim. Hatırladığınız başka mutluluklarınız da oldu mu? Bir şeyi başardığınızda yaşadığınız mutlu bir an örneğin. Tam hayır demek üzereyken bir şeylerin onu durdurduğunu hissetti. Gözünün önüne bazı sahneler gelir gibiydi. Bu soruyu bir başkası sorsaydı hiç düşünmeden hayır derdi herhalde. Ama büyü dükkanında dürüst olması gerektiğini artık iyice anlamıştı. Biraz daha düşündü. Hatırlamaya çalışıyorum dedi ve ardından yavaş yavaş devam etti. Evet, iş hayatımda başarılı bir insan sayılırım. İşimi iyi yaptığım zaman bu bana mutluluk yaşatıyor. Terfi ettiğimde de çok mutlu olmuştum. Aslında okul hayatımda da çalışkan ve başarılı bir öğrenciydim. Hocalarımdan aferin aldığımda ya da yüksek notlar aldığımda eve uçarak gelirdim. Ancak annem bunun çok da önemli olmadığını, her zaman en iyi notu alan ve örnek gösterilen bir öğrenci olmam gerektiğini söyleyince çok bozulur, gizli gizli ağlardım. Peki aile yaşamanızda, eşinizle ya da çocuğunuzla mutlu anlarınız olmadı mı hiç? Artık belleğinin çok daha hızlı çalıştığını, kendinden istenen her şeyi arayıp bulabildiğini hissediyordu. Bir yandan düşünürken bir yandan da anlatıyordu. Olmaz mı? Tabii ki çok mutlu günler geçirdik birlikte. En mutlu olduğum gün çocuğumu dünyaya getirdiğim gündü. İşte o gün dünyalar benim oldu zannettim. Eşim aslında iyi bir insandır ama yeterince hırslı değil. Onunla ilk evlendiğimizde çok mutluyduk. Sevgimiz bize yetiyordu. Nasıl olsa önümüzde uzun bir yaşam var. Gün gelir Tanrı bize de yürü ya kulum der diye düşünüyordum. Ama yıllar geçtikçe hiçbir şeyin değişmediğini gördüm. Hayatınıza yeni renkler katamazsanız ister istemez monotonlaşıyor. Mutlu olduğumuz günler yok değil, var aslında. Çocuğumu çok seviyorum ve ona sarıldığım anda dünyanın en mutlu insanı oluyorum. Ona bir şey olmasından çok korkuyorum. Büyü dükkanından alacağınız şansın hayatınızda nasıl bir değişiklik yapmasını istiyorsunuz? Bunu tarif etmek çok güç. İstiyorum ki nasıl ben birçok insanın hayatına gıpta ediyorsam benim de herkesi kıskandıracak bir hayatım olsun. Müşterinin bu sözlerinden sonra gelen sessizlik yaşlı adamın hemen bozmak istemediği bir şeydi. Sessizlik sırasında her şeyi tekrar gözden geçirdi ve söyleyeceklerinden emin olduktan sonra konuşmaya devam etti. Bütün bu anlattıklarınızdan sonra size vereceğim şansın karşılığında bir bedel düşündüm. Kadın heyecanlanmıştı. Ne düşündünüz? Bugüne kadarki yaşamınızda mutlu olduğunuzu hissettiğiniz anların tümünü verirseniz ben de size istediğiniz şansı veririm. Ama bu bedel şu ana kadar yaşadığınız tüm mutlulukları hatırlamanızı ve hiçbirini atlamadan bana vermenizi gerektiriyor. Eğer en ufak bir mutluluk anını bile unutur ve büyü dükkanına bırakmadan giderseniz size vereceğimiz şans hiçbir işinize yaramaz. Ama bu çok garip bir bedel değil mi? Yaşadığım her anı nasıl hatırlayabilirim ve hepsini hatırladığımdan nasıl emin olabilirim ki? İsterseniz oturduğunuz yerde gözlerinizi kapatın, iç dünyanıza dönün ve düşünmeye başlayın. Büyü dükkanı geçmişi hatırlamanız için ideal bir ortamdır. Zaman sınırınız yok. Burada istediğiniz kadar kalabilirsiniz. Yalnız bu düşünce yolculuğunda size yardımcı olacak bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Hatırladığınız her mutluluk anı ile vedalaşın. Çünkü onu burada bırakacak ve bir daha hiç hatırlamayacaksınız. Biliyorsunuz, eğer bırakamazsanız satın alacağınız şans hiçbir işinize yaramayacak. Peki, hatırladığım mutluluk anlarıyla vedalaştığımdan ve onları buraya bıraktığımdan siz nasıl emin olacaksınız? Siz emin olduğunuz zaman. Anlıyorum. Peki, neden böyle bir bedel ödemek zorunda olduğumu bana anlatabilir misiniz? Sanırım söylediklerimi yapmaya başlarsanız bunun benim size anlatmama gerek kalmayacak. Lütfen bu bedeli ödemeye başlayın. Bu geri dönüşü olmayan bir yol değil. Pazarlığımıza her an son verebiliriz. Büyü dükkanında sizin gönül rahatlığıyla ödemediğiniz hiçbir bedel kabul edilmez. Peki, deneyeceğim. Ama geçmiş mutluluklarımdan vazgeçmem gelecekte mutlu olmamı engellemeyecek değil mi? Hayır, tamamen geçmişe ait mutluluklarınızı bırakacaksınız. Kadın oturduğu koltukta gözlerini kapattı ve derin bir sessizliğe daldı. Bu arada yaşlı adam kadının dikkatini dağıtacak en ufak bir sesten kaçınmaya çalışıyordu. Şu anda kaptanlığını müşterisinin yaptığı bir gemide yolculuk ediyor gibiydi. Bu yolculuğun ne kadar süreceği, onu ne tür sürprizlerin beklediği gibi soruların hiçbirine cevap veremezdi. Ancak rotayı biliyordu ve kaptan zorlandığı anda dümene geçmeye hazırdı. Aksi takdirde hiç müdahale etmeden bekleyecekti. Dingin sessizliğe bıraktı kendini. Birkaç dakika sonra kadın gözlerini açarak yaşlı adama baktı ve tekrar kapatıp düşünmeye devam etti. Zor bir işti bu yapmaya çalıştığı. Yine de kendini biraz daha zorlayarak başarmaya çalıştı. Ama istediği gibi olmuyordu. Üzerinden çok geçmeden yerinden doğrularak alçak sesle anılarından bazılarıyla vedalaşmakta güçlük çektiğini söyledi. Yaşlı adamın tek cevabı "Lütfen bunun için çaba sarf edin" oldu. Tekrar devam etmeye karar verdi kadın. Bu kez başaracaktı. Evet, buradan alacağı şansa ihtiyacı vardı ve bunu elde etmenin tek yolu da kendisinden istenen bu bedeli ödemekti. Şimdi daha büyük bir gayret gösteriyordu. Arada bir bunu başarıyor, rahatlıyor ve umutla bir sonraki mutluluk anına geçiyordu. Ancak karşısına hiç ummadığı kadar mutluluk anı çıkmaktaydı. Hepsiyle vedalaşması da mümkün olmuyordu. Giderek veda edemediği mutlulukların veda edebildiklerinden kat kat fazla olduğunu görmeye başlamıştı. Bu işin zannettiği kadar kolay olmadığını anladı. Gözlerini kapatmasının üzerinden yaklaşık 40-45 dakika geçmişti ki yapamıyorum diyerek koltuğundan kalktı ve pencereye yöneldi. Yapamadığınız nedir? Vedalaşamıyorum. Mutlu olduğum anları burada bırakmak bana çok zor geliyor. Onları bir daha hatırlamayacağımı düşündükçe kendimi kötü hissediyorum. Onlardan vazgeçemiyorum. Ya bir daha mutlu olamazsam diye korkuyorum. Meğerse mutlu olduğum anlar ne kadar çokmuş, bunu hiç bilmiyordum. Oysa pazarlığımızın başında hayatınız boyunca hiç mutlu olmadığınızı söylemiştiniz. Pencerenin önünde birkaç saniye sessiz kalarak dışarıya bakan kadın ağır hareketlerle dönüp yeniden koltuğuna oturdu. Yanılmışım, belki de haksızlık etmişim kendime ve bana bu mutlulukları yaşatan insanlara. Yaşantınızın sandığınız kadar mutsuz geçmediğini mi fark ettiniz? Evet, şu anda çok şaşkınım. Bütün bunları yaşayanın ben olduğuma inanamıyorum. Daha önce kendi hayatınıza hiç bu kadar dikkatli bakmamış mıydınız? Herhalde bakmamıştım. Tüm dikkatiniz başkalarının hayatına dönüktü, değil mi? Bilmiyorum, sanırım öyle. Galiba kendi yaşadıklarımı hiçe sayıyorum. Bu yüzden de hep başkalarına gıpta ediyorum. Pazarlığımız konusunda ne düşünüyorsunuz? Bu pazarlığı daha fazla sürdürebileceğimi sanmıyorum. Benden istediğiniz bedeli ödemem çok zor. Aslında şu anda bu alışveriş bana çok anlamsız gelmeye başladı. Sizden alacağım şans, mutluluklarımdan vazgeçmeye değer mi bilmiyorum. Belki de çok yüksek bir bedel istiyorsunuz. Bence siz farkında olmadan daha ağır bir bedel ödüyorsunuz. Nasıl yani? Mutluluklarınızı hiçe saydığınızı söylediniz. Yani onları küçümsüyor ve görmezden geliyorsunuz. Bu yüzden de kendinizi şanssız bir insan olduğunuza inandırmış, adeta bu inanca mahkum etmişsiniz. Mahkumiyet yeterince ağır bir bedel değil mi? Yaşlı adamın bu sözlerini duyan kadın başını koltuğun arkasına yasladı ve rahatlamış bir ifadeyle konuşmaya devam etti. Çok haklısınız. Şimdi kafamın içindeki her şey çok daha net. Az önce bu alışverişin bana anlamsız gelmeye başladığını söylerken de galiba fark ettiğim buydu. Şans sözcüğü birden bana hiçbir şey ifade etmemeye başladı. Bunca bedeli ne için ödeyeceğim diye kendi kendime sordum. Evet, doğru. Ben kendi yaşantımdaki güzelliklerin tadına varmak yerine başkalarının yaşadıklarını kıskanarak onlar gibi yaşamanın peşindeymişim bugüne kadar. Kendimi daima şanssız, başkalarını da şanslı gördüm. Kendimi buna inandırdım. Başkalarının hayatına bakarken pembe, kendi hayatıma bakarken ise siyah camlı gözlükler kullanıyordum. Çıplak gözle bakmayı hiç denememiştim. Bunu neredeyse ilk kez burada yaptım ve yaşamanın gerçek renklerinin çok daha güzel olduğunu fark ettim. İşte o andan itibaren şans diye peşinden koşturduğum şeyin anlamını yitirmeye başladığını gördüm. Bundan sonra gözlerimle yaşam arasına hiçbir şeyin girmesine izin vermeyeceğim. Doğruyu görene kadar bakmaya devam edeceğim. Ve artık başkalarının hayatından çok kendi hayatımla ilgileneceğim. Meğerse ihmal ettiğim ve görmezden geldiğim ne kadar çok şey varmış. Mutsuzluklarımın büyük bir kısmının mutluluklarımı yok saymamdan kaynaklandığını anlıyorum. Demek büyük dükkanı buymuş. İşte asıl şans bu galiba. Henüz çok geç olmadan bunları öğrenmek. Sizinle olan deneyimimi asla unutmayacağım. Minnet sözcüklerinin fazla uzamasını istemedi yaşlı adam, yorulduğunu hissediyordu. Müşterisinin de onu bekleyen yaşama koşmak için sabırsızlandığını görebiliyordu. Onu uğurlamak üzere dışarı çıktı. Güneş yükselmişti. Doğadaki renklere dikkat etti. Bunlar yalnızca görebildikleriydi. Kim bilir göremediği daha ne çok renk vardı. Her zaman olduğu gibi gözden kaybolana dek müşterisini izledi. Vücuduna yayılan yüreğinin ısısı mıydı yoksa güneşin ısısı mıydı ayırt edemedi. Belki de ikisi birden diye düşündü. İçeri girip rafın üzerinde duran dördüncü anahtarı eline aldı. Dikkatle kilide yerleştirip 360 derece çevirdi. Asma kilit gıcırtılı bir sesle açılmıştı. Yaşlı adam gülümsüyordu.